Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 7. ayrım. 5. bölüm. Eve, odanın kapısını çalmakla zaman kaybetmedi. İtip içeri girdi. Kanı kaynıyordu. Zihni donmuştu. Rourke onun bu iki halini de gözlerinden okuyabiliyordu. Hiç duraksamadan bilgisayarını bekleme pozisyonuna getirdi ve çalıştıklarını kapatacak şekilde ekranı kararttı. "Yine çok fazla çalışıyorsun," dedi rahat bir sesle. Ve Eve masasına doğru yürürken oturduğu yerden kalkmadı. "Yorgunluk her zaman yüzünün rengini çalıyor. Seni solgun görmekten hiç hoşlanmıyorum." "Kendimi solgun hissetmiyorum." Eve kendisini nasıl hissettiğini bilemiyordu zaten. Emin olduğu tek şey, sevdiği ve güvenmeyi öğrendiği adamın bir şeyler bildiğiydi. Ama Eve söylemiyordu. "Bana Brennan veya Conroy'la hiçbir bağlantın olmadığını söylemiştin. Hiçbir bağlantın yok muydu Rourke? Bir aracı kanalıyla bile mi?" Rourke başını yana eğdi. Bu beklediği bir atak değildi. Hayır, gerçekten yoktu. Tommy kendisi bunu istememiş ve bütün bağları kesmişti. Sean'la da yoktu çünkü... Rourke ellerine baktı. Parmaklarını açıp kapadı. "Ben onlarla bağlantıda kalma zahmetine girmemiştim. Bunun için üzgünüm." "Yüzüme bak," diye buyurdu Eve. Sesi keskin ve ilgiliydi. "Lanet olsun, suratıma bak." Rourke baktı. Başını kaldırırken bakışları aynı seviyeye gelmişti. "Sana inanıyorum," dedi. Bunu söyledikten sonra hızla geri döndü. "Ama neden inandığımı bilemiyorum. Gerçekten doğru söylediğin için mi, yoksa sana inanmak istediğim için mi?" Rourke kalbinin bir köşesinde Eve'in güvensizliğini hissedebiliyordu. "Sana bu konuda yardımcı olamam. Bu konuşmaya merkezde, sorgu odasında devam etmek ister misin?" "Bunu hiç yapmamayı tercih ederim. Benimle böyle tepemden bakarak konuşma Rourke. Aklından bile geçirme." Rourke masasının üzerindeki kutuyu açtı ve dikkatle bir sigara seçti. "Tepemden bakma denmez. Ona tepeden bakmak denir Teğmen." Eve yumruklarını sıktı. Kendini kontrol edebilmek için dua ederek geriye döndü. "Somerset, Thomas Brennan'ın öldürüldüğü gün lüks kulelerde ne yapıyordu?" Eve, tanıştıkları günden beri belki de ilk kez Rourke'u böylesine şoka uğramış görüyordu. Gümüş çakmak kocasının elinde donmuş kalmıştı. Rourke yavaş yavaş öfkeye kapılmaya başladı ve mavi gözleri simsiyah oldu. Sanki zihnini temizlemek ister gibi başını bir kez salladı. Çakmağı ve yanmamış sigarasını dikkatle masaya bıraktı. "Ne?" diyebildi sadece. "Bunu bilmiyordun." Eve'in de eli ayağı boşanmıştı. Kocasını okumanın çok da kolay bir iş olmadığını biliyordu. Rourke çok kontrollü, çok akıllı ve çok yetenekliydi. Ama şu anda yüzündeki apaçık şok ifadesi yanlış anlamaya meydan bırakmıyordu. "Bu soruya hazırlıklı değildin. Bu konuda hiçbir fikrin yoktu." Kocasına doğru bir adım attı. "Niçin hazırlanmıştın? Sana ne sormamı bekliyordun? İlk sorduğun soruyla devam edelim." Dışarıdan bakıldığında Rourke'un halindeki düzelme rahat ve çabuk olmuştu. Ama mide kasları düğüm düğümdü ve gittikçe daha da geriliyordu. "Somerset'in cinayet günü Tommy'yi ziyaret ettiğini düşünüyorsun. Bu mümkün değil." "Neden mümkün olmasın?" "Çünkü oraya gitseydi bana söylerdi." "Sana her şeyi söylüyor, öyle mi?" İyi. Ellerini ceplerine soktu ve odanın içinde hızlı ve sabırsız bir tur attı. "Brennan'ı ne kadar tanıyordu?" "Pek fazla tanımıyordu. Neden o gün orada olduğunu düşünüyorsun?" "Çünkü güvenlik kayıtları öyle söylüyor." Eve dimdik ayakta duruyordu şimdi. Rourke'la arasında masa vardı. "Tam öğleyin. Somerset lüks kulelerin lobisine geliyor. Asansöre bindiği görülüyor. Ama binadan çıkışı yok. Adeta Brennan'ın ölüm saatini öğleden sonra 4.15 olarak veriyor. Ama ilk saldırı yani kolunun kesilmesi saat 12.15 ile 12.30 arasında." Elleriyle bir şeyler yapmaya ihtiyaç duyduğu için Rourke yerinden kalktı ve kendine bir bardak brandy hazırladı. Bir süre ayakta durarak içkiyi bardağın içinde çevirdi. "Somerset seni sinirlendiriyor olabilir Eve. Onun tarzı hoşuna gitmiyor olabilir." Eve küçümseyen bir ses çıkarınca Rourke kaşlarını kaldırdı. "Ama Somerset'in bir cinayet işleyebileceğine, Bir insana saatler boyunca işkence yapacağına inanıyor olamazsın. Elindeki bardağı kaldırdı ve bir yudum aldı. Ben rahatlıkla söyleyebilirim ki Somerset böyle bir şey yapamaz ve yapmamıştır. Eve düşüncelerle yönlendirilemezdi. Öyleyse senin adamın söz konusu günde öğleden saat 5'e kadar neredeydi Rourke? Bunu ona sorsan daha iyi olur. Rourke uzandı ve bakmadan monitörün üzerindeki bir düğmeye bastı. Somerset, ofisime gelebilir misin lütfen? Karımın sana bir sorusu olacak. Elbette. Rourke, bu adamı çocukluğumdan beri tanıyorum dedi. Sana çok şey anlattım. Sana o konuda güvendim. Şimdi Somerset konusunda da sana güveniyorum. Eve bir elin kalbini sıktığını hissetti. Bunun kişiselleşmesine izin veremem. Benden bunu isteyemezsin. Başka bir şey olamaz. Çünkü zaten tüm olanlar tam anlamıyla öyle. Kişisel yani, dedi Rourke, Eve doğru yürürken. Çok özel. Sadece parmak uçları ile karısının yanağını okşadı. Benim. Odanın kapısı açılırken elini indirdi. Somerset içeri girdi. Gümüş renkli saçları mükemmel bir şekilde taranmıştı. Siyah takım elbisesi jilet gibiydi. Ayakkabıları ayna gibi parlıyordu. Teğmen derken sözcük ağzına çok tatsız gelmiş gibi görünüyordu. Size nasıl yardımcı olabilirim? Dün öğlen saatlerinde lüks kulelerde ne yapıyordun? Somerset Eve dikkatle bakarken ağzı bir çizgi halini almıştı. Bu sizi kesinlikle ilgilendirmez. Yanlış. Bu kesinlikle beni ilgilendirir. Neden Thomas Brennan'ı görmeye gittin? Thomas Brennan mı? Ben Thomas Brennan'ı İrlanda'dan ayrıldığımdan beri hiç görmedim. O zaman lüks kulelerde ne yapıyordun? Bu ikisinin ne alakası olduğunu anlayabilmiş değilim. Boş zamanlarımda... Birden sustu. Rourke'a döndü ve gözleri irileşti. Orada mı? Tommy lüks kulelerde mi yaşıyordu? Benimle konuşuyorsun. Eve, Somerset'in yüzüne bakabilmek için ikisinin arasına girdi. Sana tekrar soruyorum. Dün öğle vakti lüks kulelerde ne yapıyordun? Orada bir tanıdığım var. Öğle yemeği ve tiyatro için randevumuz vardı. Tamam. Rahatlayan Eve kayıt cihazını çıkardı. Bana arkadaşının adını ver. Audrey. Audrey Morrill. Daire numarası? 1218. Bayan Morrill öğleyin seninle buluştuğunu ve günü birlikte geçirdiğinizi teyit edebilir, değil mi? Somerset'in zaten soluk olan yüzü gittikçe daha beyazlaşıyordu. Hayır. Hayır mı? Eve başını kaldırdı ve Rourke Somerset'e bir bardak brandy getirirken hiçbir şey söylemedi. Audrey, Bayan Morrill, ben gittiğimde evde değildi. Bir süre bekledim. Onun bir başka işi çıkmış olmalı. Ne kadar bekledin? 30 veya 40 dakika. Somerset'in yüzüne tekrar biraz renk gelmişti. Sanki utanmış gibiydi. Sonra oradan ayrıldım. Lobideki çıkıştan. Elbette. Binadan çıkışın güvenlik kaydında yok. Belki başka bir çıkıştan çıktın. Kesinlikle başka bir çıkış kullanmadım. Eve dilini ısırdı. Ona bir ip atmıştı ama Somerset bunu tutmamıştı. Peki, devam edelim. Sonra ne yaptın? Tiyatroya gitmekten vazgeçtim, parka gittim. Park. Harika. Eve kocasının çalışma masasına yaslandı. Hangi parka? Central Park. Açık havada bir sanat sergisi vardı. Bir süre dolaştım. Yağmur yağıyordu. Bu yüzden üstü kapatılmıştı. Apartmandan parka nasıl gittin? Nasıl bir ulaşım aracı kullandın? Yürüdüm. Eve'in başı ağrımaya başlamıştı. Yağmurda mı? Evet. Somerset bunu sert bir sesle söyledi ve brandisinden bir yudum aldı. Kimseyle konuştun mu? Tanıdığın birine rastladın mı? Hayır. Lanet olsun. Eve içini çekti ve şakaklarını ovuşturdu. Dün akşam gece yarısı neredeydin? Eve. Bir bakışla Rourke'un sözünü kesti. Benim işim bu. Bunu yapmam gerekiyor. Dün akşam gece yarısı Yeşil Yonca'da mıydın? Bir kitapla yataktaydım. Sean Conroy ile ilişkin nedir? Somerset elindeki brandy bardağını bıraktı ve Eve'in omzunun üzerinden Rourke'a baktı. Sean Conroy yıllar önce Dublin'de tanıdığım bir çocuktu. Öldü mü? Rourke'u temsil ettiğini söyleyen bir kişi onu Rourke'un kiralık evlerinden birine getirmiş. Zemine çivilemiş ve parça parça kesmiş. Sonra da kan kaybından ölmesi için bırakmış. Somerset'in yüzündeki şok ifadesini fark etti Eve. Güzel diye düşündü. Onun şoka girmesini istiyordu. Bana sağlam bir şahit vermen lazım. Teyit alabileceğim birisi. Yoksa seni resmi sorguya almam gerekecek. Şahidim yok. Bul o zaman diye öneride bulundu Eve. Yarın sabah saat 8'den önce. Yoksa o saatte polis merkezinde olmanı istiyorum. Somerset'in gözleri Eve'inkilerle karşılaştığında soğuk ve sertti. Beni sorgulamak çok hoşunuza gidecek değil mi teğmen? Birkaç cinayet için seni sorguya çekmek ne zamandır beklediğim bir fırsat. Medyanın yarın öğlene kadar bunu duyup senin Rourke'la bağlantın olduğu haberini yapmaya başlayacak olması da işin küçük bir cilvesi. Bezginlikle çalışma odasını Rourke'un kine bağlayan kapıya yürüdü. Eve, Rourke'un sesi çok sakindi. Seninle konuşmam gerek. Şimdi değil dedi Eve ve aralarındaki kapıyı kapattı. Rourke, karısı kapıyı kilitlerken çıkan sesi duydu. Benim suçlu olduğuma karar vermiş bile. Somerset artık brandisini içiyordu. Hayır, pişmanlıkla öfke birbirine karışırken Rourke kendisini karısından ayıran panelleri inceledi. Gerçekleri öğrenmek için başka bir yolu olmadığına karar verdi. Bakışları Somerset'inkilere kaydı ve orada durdu. Her şeyi bilmesi gerekiyor. Bu durumu daha da kötüye götürür. Bilmeye hakkı var. Somerset elindeki bardağı bıraktı. Sesi sırtı gibi gergindi. Kime sadık olduğunu görebiliyorum Rourke. Görüyor musun? Diye mırıldandı Rourke, Somerset onu yalnız bırakırken. Gerçekten görüyor musun? Eve geceyi çalışma odasında geçirdi ve çok az uyudu. Rourke'dan uzak durmaya çalışmasının küçültücü bir davranış olmasına aldırmıyordu. Ondan uzak durması gerekiyordu. Saat 8'den çok önce polis merkezine gelmişti. Karton gibi bir bagel ve bulaşık suyuna benzeyen kahve ile bir süre oynadıktan sonra Peabody'ye sorgu odası C'de kendisiyle buluşmasını söyleyen bir komut yolladı. Bir saray muhafızı kadar dakik olan Peabody, Eve geldiğinde aynalı odada kayıt cihazlarını kontrol ediyordu. Bir şüphelimiz mi var? Evet, bir şüphelimiz var. Eve su arıtıcısından bir sürahi su doldurdu. Sorgulama bitmeden duyulmamasına çalışalım. Elbette. Ama kim? Peabody bir üniformalı polisin kapıya getirdiği Somerset ile Rourke'u görünce sustu. Gözleri Eve'e döndüğünde iri iri açılmıştı. Yoo. Eve üniformalıya döndü. Memur, sen gidebilirsin, dedi. Rourke, sen de dışarıda veya benim ofisimde bekleyebilirsin. Somerset'in temsil edilmeye hakkı var. Sen avukat değilsin. Temsilcinin avukat olması gerekmiyor. Eve kasılmış çenesini oynattı. Durumu daha da kötüleştiriyorsun. Olabilir. Rourke oturdu ve ellerini yıpranmış masanın üzerinde birleştirdi. Bu düşmanca odada çok zarif bir hali vardı. Eve Somerset'e döndü. Bir avukata ihtiyacım var dedi. Kelimeleri ayrı ayrı ve dikkatle vurgulayarak. Bir arkadaşa değil. Avukatlardan hoşlanmam. Neredeyse polislerden hoşlanmadığım kadar. O da kemikli parmaklarıyla pantolonunun paçalarını yukarı çekerek oturdu. Eve saçını başını yolmamak için ellerini ceplerine soktu. Kapıyı kapat Peabody. Kayıt başlasın. Derin bir nefes alarak sorguya başladı. Somerset'le görüşme. Lütfen kayıtlar için tam adınızı belirtin. Lawrence Charles Somerset. Somerset, Lawrence Charles'la dosya numarası 44591 H. Thomas X. Brennan ve dosya numarası 44599 H. Sean Conroy hakkında görüşme. 2 cinayet. Tarih 17 Kasım 2058. Saat sabah 8.03. Görüşme odasında olanlar şüpheli. Şüphelinin seçtiği temsilci Rourke, memur Delia Peabody ve görüşmeyi yürüten teğmen Eve Dallas. Şüpheli görüşmeye kendi rızasıyla geldi. Eve, ayakta durmaya devam ederek Somerset'e haklarını okudu. Haklarını ve yükümlülüklerini anladın mı Somerset? Kesinlikle. Yanında hukuki bir temsilci bulundurma hakkından şu an için vazgeçiyorsun, doğru mu? Doğru. Thomas Brennan ve Sean Conroy ile ilişkin nedir? Somerset gözlerini kırptı. İlk sorunun bu kadar doğrudan sorulmasına şaşırmıştı. Dublin'de yaşarken onları tanırdım. Ne zamandı bu? Yaklaşık 10-12 yıl önce. Brennan'ı en son ne zaman gördün veya onunla en son ne zaman konuştun? Tam olarak söyleyemem ama en azından 12 yıl önce. Brennan öldürüldüğü gün lüks kulelerdeydin. Rastlantı. Somerset hızlı ve kavgacı bir şekilde omuzlarını silkti. Orada yaşadığını bilmiyordum. Orada ne yapıyordun? Bunu size daha önce söyledim. Tekrar söyle, kayıt için. Somerset derin bir nefes aldı ve titremeyen bir elle sürahiden kendisine bir bardak su koydu. Düz bir sesle bir önceki akşam Eve söylediği her şeyi tekrar etti. Bayan Morrill, onunla randevun olduğunu teyit edecek mi? Etmemesi için bir neden göremiyorum. Belki bana güvenlik kayıtlarının neden seni lobiye girerken ve asansöre binerken çektiğini ama söylediğin saatte binadan çıktığına dair hiçbir kayıt olmadığını açıklayabilirsin veya o gün başka bir saatte. Bunu açıklayamam. Mükemmel bir şekilde bakımı yapılmış ellerini bitiştirdi ve gözlerini Eve dikti. Belki de yeterince dikkatli bakmamışsınızdır. Eve, dün akşam boyunca kayıtları 6 kere izlemişti. Bir sandalye çekti ve oturdu. Lüks kulelere ne sıklıkla gidiyorsun? Oraya ilk gidişimdi. İlk kez, dedi Eve, başıyla onaylayarak. Orada daha önce Brennan'ı hiç ziyaret etmedin, öyle mi? Orada Brennan'ı hiçbir zaman ziyaret etmedim. Orada yaşadığını bile bilmiyordum. Güzel cevap verdi diye düşündü Eve. Dikkatli ve daha önce sorgudan geçmiş biri gibi. Eve sessizce oturan Rourke'a baktı. Somerset'in resmi kayıtları bir bebeğinki gibi tertemizdi muhtemelen. Bunu Rourke halletmiş olmalıydı. Cinayet günü neden binayı güvenlik olmayan bir çıkıştan terk ettin? Güvenlik olmayan bir çıkıştan çıkmadım. Binadan geldiğim yerden ayrıldım. Kayıtlar öyle demiyor. İçeri girdiğin görünüyor. Bayan Morrill'ın yaşadığını iddia ettiğin katta asansörden inişine dair bir kayıt yok. Somerset zayıf elini salladı. Bu çok saçma. Peabody, lütfen kanıt kayıt 1BH bölüm 12'yi şüphelinin incelemesi için ekrana getir. Tamam efendim. Peabody diski taktı ve çalıştırdı. Duvardaki monitör açıldı. Kaydın sağ alt tarafındaki saate bak diye devam etti Eve. Somerset'in lüks kulelerin lobisine girişini ve lobi boyunca yürüyüşünü izlerken. Diski durdur diye emretti asansör kapıları Somerset'in arkasından kapandıktan sonra. Göstermeye devam et. Bölüm 22. Saate bak diye tekrarladı. Güvenlik etiketleri bu bölgeyi lüks kulelerin 12. katı olarak gösteriyor. Bu sözü edilen kat mı? Evet. Kayıtları izlerken Somerset'in kaşları çatılmıştı. Asansörün kapıları açılmamış ve Somerset asansörden çıkmamıştı. Zaman geçtikçe omurgasının üzerinden serin bir ter damlasının geçtiğini hissetti. Bu kayıtla oynamışsınız. Beni suçlu duruma düşürmek için diski değiştirmişsiniz. Onur kırıcı orospu çocuğu. Ya, elbette. Peabody sana benim bir cinayet dosyası üzerinde harcadığım zamanın yarısını, kanıtları istediğim gibi düzenlemekle geçirdiğimi anlatacaktır. İyice sinirlenmeye başlayarak yerinden kalktı ve masanın üzerine eğildi. Bu teorideki sorun, dostum, bu kayıtların orijinal olması. Güvenlik odasından çıktığı gibi. Ben kopyalarla çalışırım. Orijinaller benim hiç elime gelmez. Peabody bu kayıtları binadan aldı. O bir polis diye dudağını büktü Somerset. Siz ne emrederseniz onu yapar. Şimdi de komplo oldu. Peabody, duydun mu? Sen ve ben Somerset'in yaşamını zorlaştırmak için kanıtlarla oynamışız. Beni içeri tıkmak çok hoşunuza giderdi. Şu anda bundan daha haklı olamazdın. Eve sırtını döndü ve hızla artan öfkesinin düşüncelerinin önüne geçmediğinden emin olana kadar o şekilde kaldı. Peabody, diski çıkar. Thomas Brennan'ı Dublin'den tanıyordun. İlişkiniz neydi? Sadece tanıdığım birçok insandan biriydi. Sean Conroy? O da Dublin'deyken tanıdığım birçok genç insandan biriydi. En son ne zaman Yeşil Yonca'ya gittin? Bildiğim kadarıyla öyle bir yere hiç gitmedim. Sanırım Sean Conroy'un orada çalıştığını da bilmiyorsun. Bilmiyordum. Sean'un İrlanda'yı terk ettiğini bile bilmiyordum. Eve baş parmaklarını ceplerinin kenarına geçirdi ve bir an bekledi. Ve doğal olarak Sean Conroy'u son 12 yıl içinde ne gördün ne de onunla konuştun. Bu doğru Teğmen. Her iki kurbanı da tanıyordun. Brennan'ın öldürüldüğü gün cinayetin işlendiği yerdeydin. Şu ana kadar cinayet saatinde ne yaptığına dair bir tanık veremedin. Arada hiçbir bağlantı olmadığına inanmamı mı bekliyorsun? Somerset'in soğuk bakışları Eve'in gözlerine kilitlendi. İnanmak istediğinizden farklı bir şeye inanmanızı beklemiyorum. Kendine yardımcı olmuyorsun. Eve sinirli bir şekilde Sean Conroy'un başucu sehpasında bulduğu markayı cebinden çıkardı ve masaya fırlattı. Bunun özelliği nedir? Hiçbir fikrim yok. Katolik misin? Ne? Hayır. Gerçek bir şaşkınlık gözlerindeki soğukluğun yerini almıştı. Üniteryenim, biraz. Elektronik konusunda ne kadar bilgin var? Pardon, anlayamadım. Başka bir seçeneğim yok diye düşündü Rourke'a bakmayı reddederek. İşverenine karşı yükümlülüklerin nelerdir? Çok çeşitli. Bu çok çeşitli görevlerin arasında yayın gönderip almak da var mı? Doğal olarak. Ve işvereninin çok karmaşık bir haberleşme cihazı var. Bu gezegendeki ve gezegen dışındaki en iyi haberleşme cihazı. Sesi gurur doluydu. Ve sen de bu cihazı kullanmayı biliyorsun. Biliyorum. Bir yayını gizleyebilecek, parazit yayın haline getirebilecek kadar kullanmayı biliyor musun? Elbette. Ben birden sustu ve dişlerini sıktı. Ama böyle bir şey yapmak için bir sebebim yok. Bilmeceleri sever misin Somerset? Yerinde olduğu zaman severim. Kendini sabırlı bir adam sayar mısın? Somerset kaşlarını kaldırdı. Evet. Eve başıyla onayladı ve midesine yumruk yemiş gibi arkasını döndü. İşte onu bütün gece uyanık tutan düşünce, kaygı ve kedere gelmişti sıra. Kızın gençken öldürüldü. Arkasından hiçbir ses gelmiyordu, bir nefes sesi bile. Ama acının bir ağırlığı varsa hava şu anda acıyla yüklüydü. Şu andaki işverenin doğrudan olmasa da onun ölümünden sorumluydu. Oh! Somerset boğazını temizledi. Masanın altındaki elleri dizlerinin üzerinde yumruk olmuştu. O bunlardan sorumlu değildi. Kızına işkence yapıldı. Tecavüze uğradı. Onu Rourke'a ders vermek için öldürdüler. O bir araçtan başka bir şey değildi. Değil mi? Somerset bir dakika boyunca hiç konuşamadı. Boğazına bir pençe gibi yapışan kederi geçip bir kelimeyi bile oluşturamadı. Benim kızım masumları avlayan canavarlar tarafından öldürüldü. Derin ve uzun bir nefes aldı. Sezgilerinizi kullanın Teğmen. Bu tür şeyleri anlamalısınız. Yüzünü döndüğünde Eve'in gözleri ifadesizdi ama buz kesmişti. Çünkü o bu tür şeyleri gerçekten çok iyi anlardı. Yeterince sabırlı biri misin Somerset? Bütün bu yıllar boyunca bekleyecek kadar akıllı ve sabırlı biri misin? İşvereninin güvenini kazanıp onun bütün kişisel ve profesyonel ilişkilerinden kayıtsız şartsız yararlanma hakkı kazandın. Şimdi bu ilişkiyi ve güveni kullanıp onu cinayetle ilişkilendirmek mi istiyorsun? Somerset ayağa fırlarken adamın sandalyesi zemindeki eskimiş marleyleri neredeyse kazımıştı. Siz beni, insanları kullanmakla mı suçluyorsunuz? Bu ne cüret? Ne hakla bu pis işe masum bir kızı karıştırmaya kalkışıyorsunuz? Ve orada dikilip, parmağında yüzüğünü taşıdığınız adamı işaret edip, kızımın yaşadığı dehşetten onun sorumlu olduğunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Onlar çocuktu, çocuk. Eğer sizin ne mal olduğunuzu görmesine yardımcı olacaksa, hayatımın geri kalanını bir kodeste geçirmeye razıyım. Somerset, Rourke yerinden kalkmadı ama bir elini Somerset'in koluna koydu. Gözleri Eve'in gözleriyle buluştuğunda düz ve soğuktu. Bir dakikaya ihtiyacın var. Tamam. Bu görüşmeye şüphelinin temsilcisinin isteği üzerine ara verilmiştir. Kayıt dursun. Yerine otur diye mırıldandı Rourke, elini Somerset'in kolundan çekmeden. Lütfen. Bunların hepsi aynı. Görüyorsun. Somerset'in duygu yüklü sesi sandalyesine otururken titriyordu. Rozetleri ve boş kalpleriyle. Bütün polisler aynı. Göreceğiz, dedi Rourke karısını izlerken. Teğmen, sizinle konuşmak istiyorum. Gizli kalmak kaydıyla. Yardımcınız yanınızda olmadan. Ben istemiyorum, dedi Somerset öfkeyle. Bu benim seçimim. Bize izin verir misin Peabody? Rourke nazikçe gülümsedi ve kapıyı işaret etti. Eve olduğu yerde durdu. Gözlerini Rourke'un gözlerinden ayırmamıştı. Dışarıda bekle Peabody, kapının güvenliğini sağla. Tamam efendim. Odayı ses geçirmez hale getir. Komutunu verdikten sonra odada Rourke ve Somerset'le yalnız kaldığında Eve yumruk yaptığı ellerini ceplerine soktu. Bana söylemeye mi karar verdin, dedi soğuk bir sesle. Anlattıklarınızdan daha fazlasını bildiğini anlamadığımı mı sanıyorsun? Beni geri zekalı mı sanıyorsun? Rourke bu öfkenin ardındaki kırgınlığı okuyordu. İçini çekerek geri adım attı. Üzgünüm. Ondan özür mü diliyorsun, dedi aniden Somerset. Bütün yaptıklarından sonra. Sen sesini kes, diye emretti Eve ona doğru dönerek. Tam hedefi tutturmadığımı nasıl bilebilirim? Parazit yayınları yapan, koruma merkezini atlatmaya yarayan aletler işte orada, evde. Burada bulunan 3 kişiden başka kim biliyor bunu? İlk kurban Rourke'un eski bir arkadaşıydı. İkinci eski arkadaşsa Rourke'a ait evlerden birinde öldürüldü. Sen onun sahip olduğu her şeyi biliyorsun, yaptığı her şeyi ve bunları nasıl yaptığını da. Üzerinden 20 yıl geçmiş. Ama kızının intikamını almak, hesabını kapatmak için çok uzun bir zaman değil bu. Rourke'u yok etmek için her şeyden vazgeçmeyeceğini nasıl bilebilirim? Çünkü elimde bir tek o kaldı. Çünkü Rourke kızımı seviyordu. Çünkü Rourke bana ait. Bu sefer Somerset bardağı eline aldığında su bardağın kenarından masanın üzerine döküldü. Eve, Rourke kalbi ve sadakati kızgın eller tarafından iki farklı yöne çekilirken alçak sesle ''Lütfen otur ve dinle'' dedi. ''Ayakta da dinleyebilirim.'' Rourke yorgundu. ''Nasıl istersen'' derken parmaklarını gözlerine bastırdı. Kaderin eliyle kalbini verdiği kadın hiç kolay biri değildi. ''Sana Marlena'dan bahsetmiştim. Somerset beni yanına aldıktan sonra benim kız kardeşim gibiydi. Ama ben çocuk değildim, diye devam etti Somerset'e müşfik bakışlarla bakarak. Masum da değildim. Seni öldüresiye dövmüşlerdi, diye mırıldandı Somerset. Dikkatsiz davranmıştım. Rourke omuzlarını silkti. Her neyse, onlarla kalmaya ve onlarla çalışmaya başladım. Yani pis işler çevirmeye, dedi Eve gergin bir sesle. Yan kesicilik yapmaya. Hayatta kalmaya çalışıyordum. Rourke neredeyse gülümseyecekti. Bunun için özür dileyecek değilim. Sana Marlena'nın bana karşı bazı duygular beslediğini söylemiştim. Daha çocuktu aslında ama bana karşı benim bilmediğim duygular besliyordu. Bir gece benim odama geldi, aşk doluydu, ona çok zalimce davrandım. Buna nasıl tepki göstereceğimi bilemedim ve zalimce davrandım. Doğru olanı yaptığımı düşünüyordum. O çok masumdu, çok tatlıydı. Onu incittim ve o da benim sandığım gibi kendi odasına döneceğine ve bir süre benden nefret edeceğine dışarı çıktı. Beni arayan adamlar onu buldular ve aldılar. Ulu Tanrım, o kadar kibirli ve küstahtım ki onlarla kendi alanımda başa çıkabileceğimi sanmıştım. Bir parçası hala olanların yasını tuttuğu ve her zaman tutacağı için bir an durdu. Konuşmaya devam ettiğinde sesi daha alçak, gözleri daha karanlıktı. Elimde olsa onun hayatının karşılığında kendi hayatımı verirdim. Marlena'nın yaşadığı korku ve acının bir dakikası için istedikleri her şeyi yapardım. Ama yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yapamadım. Onunla işleri bittikten sonra kapının önüne attılar. O çok küçüktü. Somerset'in sesi fısıltı gibiydi. Kırılmış ve parçalanmış bir oyuncak bebek gibiydi. Benim bebeğimi öldürdüler. Onu kasap gibi parçaladılar. Acıyla parlayan gözleri Eve'in bakışlarıyla karşılaştı. Aynasızlar hiçbir şey yapmadı. Sırtlarını döndüler. Marlena bir istenmeyenin kızıydı. Hiç şahit yok, dediler. Hiçbir kanıt yok. Kimlerin yaptığını biliyorlardı. Çünkü sokaklardaki herkes biliyordu. Ama onlar hiçbir şey yapmadılar. Onu öldüren adamlar çok güçlüydü, diye devam etti Rourke. Dublin'in o bölgesinde polisler bazı olaylara göz yumuyorlardı. Onlara karşı gelebilecek gücü ve yeteneği kazanmam uzun bir zaman aldı. Marlena'yı öldüren 6 kişinin adlarını öğrenebilmek çok daha uzun zaman aldı. Ama onları buldun ve öldürdün, bunu biliyorum. Eve bununla yaşamanın mümkün olduğunu biliyordu. Bunun Brennan ve Conroy'un ölümleriyle ne ilgisi var? Kalbi bir an için durmuştu. Onlar da bu olaya karışmışlar mıydı? Marlena'nın ölümüyle bir ilgileri mi vardı? Hayır, ama her biri bana değişik zamanlarda bilgi getirdiler. Verdikleri bilgi belirli bir adamı belirli bir yerde bulmama yardım etti. O adamları bulup öldürdüm. İkisi Marlena'ya tecavüz etmiş, ona işkence yapmış ve onu öldürmüştü. Ben de onları öldürdüm. Yavaş yavaş, acı vererek. İlkini dedi Rourke, gözleri Eve'inkilere kilitlenmiş olarak, karnından bıçakladım. Eve'in yüzü bembeyaz olmuştu. Bütün iç organlarını dışarı döktün. Bu bana uygun gelmişti. Genç ve savunmasız bir genç kıza onların yaptıklarını yapabilmek ancak bir yüreksizin işi olabilirdi. İkinci adamı Sean'dan satın aldığım bilgiyle buldum. Onu elime geçirdiğimde damar damar parçaladım ve kan kaybından ölmeye bıraktım. Eve oturdu ve parmaklarını gözlerine bastırdı. Sana yardım eden kim var başka? Bunu söylemek çok zor. Düzinelerce insanla konuştum, bilgi topladım ve devam ettim. Robbie Browning vardı ama onu kontrol ettim zaten. Hala İrlanda'da ve daha 3-5 yıl kadar devlet kendisini içeride misafir edecek. Jenny O'Leary, Wexford'da bir pansiyon işletiyor. Onunla dün konuştum ve uyanık olmasını söyledim. Jack, kahrolası, Eve iki yumruğunu masaya vurdu. Sana Brennan'dan bahsettiğim anda bana bir liste vermeliydin. Bana güvenmeliydin. Bu bir güven sorunu değildi. Öyle mi? Hayır. Çekmesine izin vermeden uzanıp Eve'in elini yakaladı. Hayır, değildi. Yanılıyor olmayı istiyordum ve seni bu duruma düşürmek istemiyordum. Beni karıştırmadan halledebileceğini düşündün. Bunu yapabileceğimi ummuştum ama Somerset tuzağa düşürüldüğüne göre bu artık mümkün değil. Senin yardımına ihtiyacımız var. Benim yardımıma ihtiyacınız var ha? Eve bunu alçak sesle söylemişti. Söylerken de elini onun elinden kurtarmıştı. Benim yardımıma ihtiyacınız var demek. Bu harika. Çok iyi. Ayağa kalktı. Bu anlattıklarının onu kurtaracağını mı düşünüyorsun? Bunları kullanırsam ikiniz de kodesi boylarsınız. Birinci derece cinayetten. Somerset kimseyi öldürmedi dedi Rourke her zamanki sakin haliyle. Ben öldürdüm. Bu üzerindeki baskıyı azaltmaz. O zaman ona inanıyorsun. Çünkü elimde bir tek ok kaldı. Eve Somerset'in sözlerini zihninde yeniden duydu. Bunun arkasındaki duygu yükünü yeniden hissetti. Ona inanıyorum. Seni bu işe karıştırmazdı. Seni seviyor. Rourke konuşmaya çalıştı ama başaramadı. Ağzını kapattı ve dikkatle ellerine bakmaya başladı. Bu basit cümle, bu cümlenin ardındaki basit gerçek onu çok etkilemişti. Ne yapacağımı bilmiyorum dedi Eve. Bunu aslında kendine söylemişti, kulağa nasıl geldiğini duymak için. Kanıtları takip etmem ve işi kitabına göre yapmam gerek, resmi olarak. Bunların sonucunda seni suçlamam gerekse bile yapacağım dedi Eve, bakışlarını Somerset'e dikerek. Kendine yapacağın en büyük yardım, bildiğin her şeyi bana aktarmak. Eğer bunu yapmazsan durum aleyhine döner. Bu işe ellerim arkada bağlı olarak giriyorum. Senin ellerine ihtiyacım olacak, dedi Rourke. Ellerim senindir, her zaman. Öyle mi? Eve neşesizce güldü. Kanıtlar böyle söylemiyor ve ben de kanıtlar konusunda çok titizim Rourke. Kapıya doğru yürüdü ama kilitleri henüz açmamıştı. Senin kıçını bu işten kurtaracağım Somerset. Çünkü bu benim işim. Çünkü bütün polisler sırtını dönmezler. Çünkü bu polis gözlerini ve kulaklarını daima açık tutar. Rourke'a doğru ateş püsküren bir bakış fırlattı. Her zaman. Odanın kilitlerini açtı ve çıkıp gitti. 7. ayrımın sonu. Sayfa 88. Devamı 8. ayrımda.